Ayrım 14, sayfa 212. 6. 12. ayın yulaf lapası çorbasını içtikten sonra geri döndük. Geri dönüş yolunda açtığımız çorbayı içmeden önceki halimizden daha beterdi. Kimsenin durup da yolda karşılaştığımız cesetleri gömecek mecali yoktu. Hatta dönüp de onlara bakacak halimiz bile kalmamıştı. Tek istisna 3. Fan amcanın cesedi oldu. Normalde insanların küçümseyerek baktığı bu adam en kritik anımızda üzerinden kişi derisi ceketini çıkarıp meşale yaparak yolumuzu aydınlatmış ve bağırarak bizi kendimizi toplamamızı gerektiğini söylemişti. Onun hayatlarımızı kurtararak gösterdiği bu incelik asla unutulmaz. Köylüler annemin önderliğinde bu çalı gibi kuru yaşlı adamın cesedini yolun kenarına çekip üzerini toprakla kapladılar. Eve döndüğümüzde ilk gördüğümüz şey kuş perisinin kucağında sansar derisi mor mantosunun içine sardığı bir şeyle avluda bir aşağı bir yukarı gezinmesiydi. Annem kapının kasasına tutunup neredeyse düşecekti. Üçüncü ablam annemin yanına gelip kucağındaki sansar derisi mor bohçayı anneme uzattı. Annem bu da neyin nesi diye sordu. Üçüncü ablam nispeten insan sesi çıkararak bir çocuk diye cevap verdi. Annem bunun ne olduğunu çoktan bilmesine rağmen yine de kimin çocuğu diye soru verdi. Üçüncü ablam kimin olabilir ki dedi. Shanguan Laidi'nin sansar derisi mor mantosunun içindeki tabii ki Shanguan Laidi'nin çocuğu olacaktı. Bu kömür karası bir kız çocuğuydu. Dövüş horozunu andıran kara gözleri vardı. Dudakları keskin bir incelikteydi. Yüzünün karasıyla alakası olmayan iki beyaz ve kepçe kulağı vardı. Bu karakteristik özellikler çocuğun kimliğinin kesin kanıtlarıydı. Bu büyük ablam ve Shai Yuelang'ın Shanguan ailesine bahşettiği ilk yeğenimizdi. Annemin yüzünden büyük bir tiksinti okunuyordu ama onun aksine yeğenimizin yüzünde yavru bir kedi gülümsemesi vardı. Annem sinirinden bayılacak gibi oldu. Kuş perisinin bütün o mistik güçlerini filan unutup üçüncü ablamın bacağına o okkalı bir tekme savurdu. Üçüncü ablam acıyla inledi. Bir iki adım öne doğru sendeledi. Ardına döndüğünde yüzünde gördüğümüz ifade yüzde yüz olarak kızgın bir kuşun ifadesiydi. Tert ağzını sanki birini gagalayacakmış gibi yukarı kaldırdı. İki kolunu birazdan uçacakmış gibi havaya kaldırdı. Onun bir kuş ya da insan olduğunu aldırmayan annem, "Seni aptal piç kurusu, kim sana onun çocuğunu kabul et?" dedi. Diye bir güzel sövdü. Üçüncü ablam bir ağaç kovuğunda böcek ararmış gibi başını çevirdi. Annem boşluğa doğru, "Dayıydı, seni utanmaz arlanmaz küçük orospu seni. Shai Yuelang seni kara kalpli, ciğeri beş para etmez eşkıya seni. Çocuk yapmayı biliyorsunuz da çocuğa niye bakmıyorsunuz? Bu çocuğu başınızdan atmakla sizin için büyüteceğimi mi sandınız? Rüyanızda görürsünüz ancak. Sizin şu yaban tohumunuzu nehre atıp kaplumbağalara yem yapacağım. Sokağa fırlatıp köpekleri yedireceğim. Bataklığa bırakıp kargaları besleyeceğim. Bekleyin de görün hele." diye saydırdı. Anne bebek kucağında onu kaplumbağalara, köpeklere, kargalara yedireceğim diye sayıklayarak Hutong'da dolanıp durdu. Setin kenarına koşturup oradan sokağa geri dönüyordu. Sonra yine sokakta sete doğru koşturuyordu. Koşturma hızı gittikçe yavaşladı. Sesi küfretmekten gittikçe kısıldı. Gazı bitmiş bir traktör gibi yavaşladı. Papaz Marani'nin intihar ederken düştüğü noktaya oturdu. Başını kırık döküp çan kulesine çevirip ölen öldü giden gitti. "Beni bir başıma bıraktınız. Ben böyle nasıl yaşarım? Ağzını açmış böcek bekleyen bir kümes dolusu civcivle nasıl baş edeyim? Ah tanrım, göğün efendisi. Sizler söyleyin bari. Ben nasıl hayatta kalırım?" diye mırıldandı. Ağladım. Gözyaşlarım annemin boynuna döküldü. Bebek de ağladı. Gözyaşları kendi kulaklarına süzüldü. "Annem, Yintong, altın oğlum benim. Sen ananın eti ve canısın. Sakın ağlama." diye beni teselli ediyordu. Ardından şefkatini bebeğe de yöneltip, "Zavallı yavrum, sen hiç gelmemeliydin buraya. Ninenin sütü küçük dayını bile beslemeye yetmiyor. İkinizi birden emzirirsem ikiniz de ölürsünüz. Ninen taş kalbi değil ama elinden de bir şey gelmiyor." dedi. Annem, sansar derisi mor mantoya kundaklanmış bebeği kilisenin giriş kapısının önüne bıraktı. Sanki hayatı buna bağlıymış gibi eve koşturdu ama daha birkaç adım atmışken ayağını kaldırmaz oldu. Bebeğin kesilen bir domuzu andıran ağlaması görünmez bir ip olup annemin ayağına dolanmıştı. 3 gün sonra evin 9 boğazı olarak ilçe merkezindeki insan pazarına gittik. Annem beni sırtına almıştı. Kucağında Shai Yuelang'ın küçük canavarı vardı. 4. ablam simaların küçük piçini sırtlamıştı. 5. ablam 8. ablamı sırtlamıştı. 6. ve 7. ablalarım kendi başlarına yürüyordu. İlçe çöplüğünden yemek için birkaç çürümüş yeşillik topladık. Sırarlı adımlarla insan pazarına gittik. Annem 5, 6 ve 7. ablalarımın boyunlarına hasır birer etiket halkası takıp müşteri beklemeye başladı. Önümüzde derme çatma bir dizi ahşap kulübe vardı. Kulübelerin duvarları ve çatıları kirece boyanmıştı. Ve insanın gözünü alıyordu. Çatılardaki teneke bacalardan kara dumanlar çıkıyordu. Bu kara dumanlar rüzgar estikçe üzerimize doğru geliyor ve rüzgarın esişine göre şekil değiştiriyordu. Ara sıra bu köhne kulübelerden saçları başları dağılmış, kar bezli memeleri yarı açılmış, parlak kırmızı dudaklı, gözleri uykulu birkaç orospu koşarak çıkıyordu. Kiminin elinde leğen, kimininkinde ise kova vardı. Yakınlardaki bir kuyuya su çekmeye gidiyorlardı. Kuyunun üzerinde bir çıkrık vardı ve kuyunun ağzından ince buharlar yükseliyordu. Narin, güçsüz ve beyaz elleriyle beceriksizce çıkrığı saldıklarında çıkrığın ipi fır dolanıp tok bir ses çıkararak kuyuya iniyordu. Ağzına kadar su dolu olan kalın, büyük ahşap kovayı yukarı çekeceklerken takunya içindeki ayakları kıvrılıp kanca şeklini aldı. Sonunda kovayı kuyunun ağzına çekip sabitlediler. Kuyunun ağzında çörek ya da meme ucunu andıran şekillerde kalın bir buz tabakası vardı. Su çeken kızlar kuyu ile kulübe arasında koşturup durdular. Su çekerken koşturup duran kızların ayaklarındaki takunyalar keskin sesler çıkararak takırdadı. Kızların yarı açılmış donmuş memelerinden etrafa sülfür kokusu yayılıyordu. Annemin omuzunun üzerinden yukarı bakmaya çabaladım ama gördüğüm tek şey uzaktaki bu tuhaf kızların afyon çiçekleri tarlası ya da kelebekler vadisi gibi dans eden memeleriydi. Kızlar ablalarımın da ilgilerini çekti. Dördüncü ablamın anneme gizlice bir şey sorduğunu duydum ama annem onu cevapsız bıraktı. Yüksek bir duvarın önündeki geniş bir sokakta duruyorduk. Bu duvar karayelin üzerimize doğru esmesini engelleyip bize dışarının soğuğuna oranla daha ılık bir ortam sağlıyordu. Sağımız ve solumuz bizim gibi solgun yüzlü, zayıf, titreyen, aç ve soğuğun birbirlerine sokulmaya zorladığı insanlarla çevriliydi. Kadınlar ve erkeklerle, anneler ve çocuklarıyla, erkeklerin çoğu yaşını başına almış, çürümüş bir ağaç gibi titreyen adamlardı. Yarıdan fazlası kördü. Kör olmayanların gözleri ise kızarmış, şişmiş ve iltihaplanmıştı. Onların yanlarında ise ayakta dikilen ya da yere çömelmiş olan çocuklar vardı. Kız ya da erkek çocuklar. Aslında çocukların kız mı yoksa erkek mi olduklarını ayırmak çok zordu. Hepsi sanki az önce bir bacanın içinden fırlayıp gelmiş, kurumdan yapılmış çocuklara benziyorlardı. Hepsinin boynunda hasır halkalar vardı. Çoğu çeltikten yapılmıştı. Çeltiklerin üzerindeki kuru, sarı yapraklar insana sonbaharı anımsatıyordu. Hani geceleri atların çiğnediği çeltik yapraklarından hoş kokular yayılan ve atlarla insanların bu çiğneme sesiyle hoş vakitler geçirdiği mutlu sonbaharı gecelerini. Aralarında köpek ya da eşek kuyruğunu andıran ve öyle de adlandırılan yeşil cin darısı gibi herhangi bir yerden öylesine toplanmış gibi duran yabani otlarla yapılmış olanlar da vardı. Kadınların yarıdan fazlası anneme benziyordu. Hepsinin çevresinde bir yoğun çocuk vardı ama hiçbirinin annem kadar çok çocuğu yoktu. Bazılarının bütün çocuklarının boynunda hasır halkalar vardı. Bazılarının ise sadece birkaç tanesinin, çoğu etrafa sonbahar ve pirinç kokusu saçan kuru, sarı yaprakları olan çeltikten yapılmıştı. Boyunlarında halka olan çocukların başlarının üzerinde gözleri pirinçten yapılmış zil büyüklüğünde olan düz ve bembeyaz dişli, kıllı ve kalın dudaklı, koca kafalı at, eşek ve katırlar vardı. Sendeleyerek bir ileri bir geri giden hayvanların bembeyaz dişleri o kalın dudakların arasından parlıyordu. Bir de beyazlar giymiş, başında yün örgüsü beyaz bir kukulata olan, yüzü kireç beyazı, göz altları ve dudakları mosmor bir kadın vardı, onlardan ayrı duran. Onun yanında hiç çocuk yoktu. Duvarın dibinde öyle bir başına dikiliyordu. Boynuna geçireceği elinde tuttuğu köpek kuyruğunu andıran, tüm yaprakları yerinde cindarısından yapılmış bir halkayla ayakta dikiliyordu. Cindarının yaprakları hala yeşilliğini koruyordu. Soluk bir yeşil olsa da yine de bir canlılık belirtisiydi bu. Bu bol tüylü başağın boynu sert ama çok esnek kıllarla doluydu. Başak gün ışığı altında sallanırken altın rengi bir köpek kuyruğu gibi parlıyordu. Gözlerimi uzun süre bu köpek kuyruğundan alamadım. Kalbim uzun süre bu kasvetli güzelliğin ağır etkisi altında kaldı. Bu cindarısının tüm vücudu solgun olmasına rağmen yapraklarının arasından narin ve güzel meme uçlarını görebiliyordu. Beyaz ahşap kulübelerin orada bir patırtı koptu. Kızların attığı keskin çığlık ve küfürler havayı ve gün ışığını bir bıçak gibi kesti. İki kız kuyunun yanından birbirine girdi. Biri kırmızı, diğeri yeşil pantolon giyiyordu. Kırmızı pantolonlu yeşil pantolonun yüzüne bir pençe attı. Yeşil pantolonlu kırmızı pantolonun göğsüne bir yumruk attı. Sonra ikisi de birkaç adım geri gidip vahşi hayvanlar gibi birbirlerini süzdüler. Kızların gözlerindeki ifadeyi görmemiştim ve bunu görmeyi bekliyordum. Nedense onların gözlerindeki ifadeyle büyük ablam Shangguan Lady ve ikinci ablam Shangguan Zhaodi'nin gözlerindeki ifadenin aynı olduğundan emindim. Birden ikisi birden dövüş horozu gibi rakibin üzerine çullandı. Kızların bedenleri olgunlaşmış buğday tarlalarında koşuşturan köpekleri andırıyordu. Elleri ve kolları havada sallandı. Memeleri dans ediyordu. Ağızlarından küçük böcekleri andıran tükürükler saçıldı. Kırmızı pantolonlu yeşilinin saçını çekti. Yeşilli de karşılık olarak kırmızılının saçını çekmeye başladı. Kırmızılı başını eğip yeşillerinin sol omzunu ısırdı. Yeşilli de hemen hemen aynı anda kırmızılının sol omzuna dişlerini geçirdi. İkisi de göz göze diş dişe şeklinde çok yakın mesafeden dövüşerek kuyunun etrafında birkaç tur attılar. Kavganın dışında kalan kızların kimisi kapıya yaslanıp şaşkın şaşkın sigara tüttürüyor, kimisi dişlerini fırçalayıp gargara yapıyor, kimisi ellerini çırpıp şen kahkahalar atıyor, kimisi de ince çoraplarını çamaşır teline asıyordu. Kulübenin oradaki büyük yuvarlak bir taşın üzerinde göz alıcı siyahlıkta birinci çizmeleri olan baston yutmuş gibi dik duran bir adam vardı. Adamın elinde de bir baston, baston sağa sola savrulurken rüzgar gibi vınlıyordu. Adam bastonunu bir kılıç gibi kullanıp kılıçla dövüş sanatı antrenmanı yapıyordu. Onlarca uzun boylu ve zayıf adamı çevrelediği birkaç şişman cüce güneybatı yönündeki bayrağın altından çıkıverdiler. Şişman cücelerden biri tavuk gibi gülüyordu. Gıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak, gıt. Bu adamın tuhaf kahkahaları bana kuyunun başındaki kavgayı hatırlattı. Şişman cüceler ve peşlerindeki adamlar kulübeye doğru yaklaştıkça gıt gıt gıdak sesleri daha da net duyulmaya başladı. Taşın üzerinde kılıç alıştırması yapan adam aşağı atlayıp kulübelerden birine koşturdu. Şişman cüce bir kadın sendeleyerek kuyuya doğru atıldı. Ayakları yok denilebilecek kadar küçüktü. Sanki yere direkt bacaklarıyla basıyordu. Kadının nilüfer çiçeği gibi hızla sallanan kollarından koştuğunu varsayabiliriz. Ama aslında çok yavaş hareket ediyordu. Kadının beygir gücünün büyük bölümü vücudunun sallanmasına ve etlerinin titremesine harcanıyordu. Aramızda 100 metreden biraz fazla mesafe kaldığında, muhtemelen 100 metredir, kadının soluk soluğa kaldığını duyabildik. Kadının vücudundan sanki hamamdan yıkanıyormuş gibi buharlar çıkıyordu. Sonunda kuyuya ulaşabildi. Hemen küfretmeye başladı. Soluk soluğa kaldığından ve arada öksürdüğünden dolayı küfürleri ağzından parça parça çıkan ıvır zıvıra dönüştü. Hiç de akıcı değildi. Onun dalaşan iki kızın patronu olduğunu tahmin ettik. Kuyunun başına koşturup gelmesinin amacı kızları ayırmaktı. Fakat kızlar çoktan saç saça baş başa girmiş, dişler omuzlara geçirilmişti. Havada pençeler uçuşuyordu. Kartal ve güvercin birbirine girmişti. Onları ayırmak çok zordu artık. Kızlar sanki bir yarışmadaymış gibi ve sırayla birbirlerine vuruyordu. Birkaç kez kuyunun içine düşme tehlikesi atlattılar. Kuyunun çıkrığı her seferinde onları kuyuya düşmekten kurtarıyordu. Kızları ayırmaya çalışırken şişman kadın daha az kalsın kuyuya düşecekti ama çıkrık yine işin başındaydı. Çıkrığın üzerine çıktı, çıkrığın dönmesiyle birlikte kuyunun üzerinde birkaç tur attı. Yaralı bacağını çıkrıktan kurtarmaya çalışırken kuyunun ağzındaki çörek ve meme ucu gibi şekilleri olan buza basınca kıç üstü yere düştü. Ağzından çıkan mırıltı mıydı yoksa ağlama sesi miydi? Ayağa kalktı, bir kova soğuk suyu alıp kızların başından aşağı boca etti. Kızlar şaşkın bir çığlık attı. Şimşek kızıyla ayrıldılar. İkisinin de saçı başı darmadağınıktı. Yüzleri çizik çizikti. Yırtılmış buzlarından yaralı memeleri görünüyordu. Birbirlerinden nefret ettiklerini, karşı tarafın ağızlarına bulaşmış olan kanını tükürerek dile getirdiler. Pişman kadın bir kova daha su alıp tüm gücüyle boca etti. Berrak su şeffaf kanatlarını açarak havada süzüldü. Şişman kadın suyu dökerken ayağa kaydı ve kuyunun yanına düşüverdi. Elindeki emaye kova havada dönerek uçuştu. Az kalsın şişman cücelerin başına çarpacaktı. Adamlar ve kuyunun başındaki kızlar birbirlerine çok aşinaymışçasına şakalaşıp küfürler ettiler. Birbirlerinin orasını burasını çekiştirip oralarını buralarını ellereyerek kulübelerden birine daldılar. Etraftakilerin uzun iç çekişlerini duyunca onların da kuyu başında oynayan komedi izlediklerinin ancak farkına vardık. Öğle sularında Güneydoğu'daki resmi yoldan üstü kapalı bir at arabası geldi. Arabayı çeken at büyük beyaz bir attı. Başını yukarı kaldırınca gümüşsü yelelerinden birkaç perçem döküldü alnına. Atın yumuşak bakışlı gözleri vardı. Burun kemerinden pembe bir çizgiye iniyordu. Dudakları kızılımsı mordu. Boynunda üzerinde pirinç bir çanın asılı olduğu kırmızı kadife bir düğüm vardı. At arabayı yoldan aşağı bize doğru çekerken boynundaki çan bir ileri bir geri sallanıp çın çın öttü. Atın üzerindeki geniş eğri ve arabanın pirinç millerini gördük. Arabanın tekerlekleri beyaz tellerle süslenmişti. Arabanın üzerindeki beyaz branda bezine, yağmur ve güneşten korunmak için pek çok kez tunç yağı çekilmişti. Hayatımız boyunca böyle lüks bir araba görmediğimizden bu lüks arabanın içindeki kişinin Chevrolet'iyle Goyami Kuzeydoğu Bucağı'na kuş perisini ziyarete gelen kadından çok daha önemli biri olduğunu düşündük. Arabanın önünde duran ters V şeklinde kanat gibi bıyıkları olan arabacının da hiç de sıradan biri olmadığını düşündük. Adamın asık ve gergin bir yüzü vardı. Gözleri parlıyordu. Chao Yueling'den daha derin ve daha ağırbaşlı bir ifadesi vardı. Sima Kuo'dan da daha ciddi duruyordu. Onunla sadece Kuşçuhan eşit olabilirdi eğer arabacının giydiği üniformayı giyiyor ve şapkasını takıyor olsaydı. Araba yavaş yavaş durdu. O yakışıklı beyaz at boynundaki pirinç çanının melodisine eşlik eder gibi ön bacaklarını yere vurdu. Arabacı arabanın perdesini açtı ve kim olduğunu tahmin etmeye çalıştığımız kişi arabadan indi. Bu bir kadındı. Üzerinde samur kürkünden mor bir manto ve boğazına sarılı kızıl bir tilki kürkü vardı. Onun büyük ablam Shangwan Lady olmasını o kadar çok isterdim ki ama değildi işte. Bu hokka burunlu, mavi gözlü, altın sarısı saçları olan yabancı bir kadındı. Yaşını soracak olursanız bunu sadece kendi ana babası bilebilirdi. Onun ardından arabadan mavi okul üniforması giymiş, üzerinde yünlü mavi paltosu olan, saçları kuzgun karısı genç bir oğlun indi. Her halinden o yabancı kadının oğlu olduğunu anlayabiliriz. Ama dış görünüşü hiç de annesine benzemiyordu. Yanımızda duran kalabalık sanki bir grup soyguncu gibi hemen kadının etrafını sarmak için hareketlendi. Ama daha kadının yanına varamadan üzerlerine bir çekingenlik çökünce hemen durdular. Hanımefendi, sayın hanımefendi, kız torunumu alın ne olur. Hanımefendi, yüce hanımefendi, oğluma bakın hele, bir köpekten daha dayanıklıdır, elinden her iş gelir. Kadınlar ve erkekler çekinerek kendi çocuklarını bu yabancı kadına satmaya çalışıyordu. Sadece annem olduğu yerde kala kalmıştı. Annem kadın üzerindeki samur kürkünden mor mantoya ve boğazına sarılı kızıl tilki kürkünü takılmış, gözlerini dikmiş kadına bakıyordu. Aklından Shangwan Lady'yi geçirdiğine kalıbımı basarım. Kucağında Shangwan Lady'nin çocuğuyla duruyordu annem. Kalbi hızla dönmeye başladı, gözleri buğulandı. Asil yabancı kadın elinde tuttuğu mendille ağzını kapatarak insan pazarında bir tur attı. Kadının üzerindeki ağır parfüm kokusu beni ve simaların küçük piçi hapşırttı. Kör bir ihtiyarın önünde çömelip adamın kız torununu süzdü. İhtiyarın torunu kadının boynundaki kızıl tilki kürkünden korktu. Dedesinin arkasına gizlenip adamın bacaklarına sımsıkı yapıştı. Küçük kızın gözlerindeki korku zihnime iyice kazındı. Kör ihtiyar havayı koklayınca parfümünden asil kadının yaklaşmakta olduğunu sezdi. İhtiyar elini uzatıp, ''Hanımefendi, hanımefendi, bu çocuğun hayatını kurtarın ne olur.'' Benimle kalırsa açlıktan ölecek. Hanımefendi, sizden tek kuruş istemiyorum dedi. Yabancı kadın ayağa kalktı. Mavi okul üniformalı oğlana yabancı dilde bir şeyler mırıldandı. Oğlan hemen ardından kör ihtiyara yüksek sesle bu kızın nesi oluyorsun diye sordu. Kör ihtiyar, dedesiyim, bir işe yaramayan dedesiyim, kahrolasıcı dedesiyim diye cevap verdi. Oğlan, anası babası nerede diye sorunca kör ihtiyar, öldüler, açlıktan öldüler. Ölmesi gereken ölmüyor, ölmemesi gerekenler erkenden ölüyor. Beyim anlaştık mı? Torunumu alacak mısınız? Sizden tek kuruş bile istemiyorum. Sizden tek istediğim bu çocuğun hayatını kurtarmanız ne olur dedi. Oğlan arkasına dönüp yabancı kadınla kendi dilinde konuştu. Kadın başını salladı. Oğlan eğilip kızı kolundan çekmeye çalıştı. Ama eli tam kızın omzuna dokununca kız oğlanı bileğinden ısırıverdi. Oğlan acı bir çığlık atıp kenara çekildi. Yabancı kadın abartılı bir tavırla omuzlarını silkti, ağzında bir sırıtışla kaşlarını kaldırdı. Ağzındaki mendille oğlanın bileğine koydu. İçimizde tarifsiz bir korku ya da sevinçle orada sanki neredeyse bir yıl bekledik. Üzeri değerli mücevherlerle donanmış, ağır parfüm kokulu yabancı kadın, bileği yaralanmış genç oğlanla birlikte sonunda bizim önümüze geldi. Bu sırada hemen solumuzda yer alan kör ihtiyar elindeki bambu sopayla oğlunun bileğini ısıran torununu dövmeye çalışıyordu. Kızcağız alarma geçmiş bir halde dedesiyle saklanmaç oynuyordu. Kör ihtiyarın bambu sopası her seferinde ya yere ya da duvara tosluyordu. Seni lanet, seni sefil şey diye iç geçirdi kör ihtiyar. Aşk gözlükte yabancı kadının parfüm kokusunu içime çektim. Önce bir akasya kokusu aldım. Daha derine inince akasya kokusunun içinde gül kokusu da aldım. Bu gül kokusunun içinde ise hafif bir krizantem kokusu vardı. Beni en çok sarhoş eden de kadının memelerinin kokusuydu. Bu kokunun içine az da olsa kuzu kokusu karışmıştı. Hafiften iğrenmeme rağmen burun deliklerimi sonuna kadar açıp derin derin içime çektim bu kokuyu. Kadının mendili artık elinde olmadığından dolayı ağzı artık net olarak seçilebiliyordu. Bu Shanghuan Lady'nin ağzı gibi geniş bir ağızdı. Bu ağza Shanghuan Zavidi'nin kalın dudakları eşlik ediyordu. Dudaklarına parlak kırmızı bir ruj sürmüştü. Hokka gibi burnuyla bizim Shanghuan kadınlarını anımsatıyordu ama bazı farklılıklar da yok değildi hani. Shanghuan kadınlarının burunlarının ucu küçük sarımsak başlarına benzer. Aptal ve sevimli görünürler ama bu yabancı kadının burnunun ucu azıcık da olsa kanca gibi bükümlüydü. Bu da yüzüne yırtıcı etobur kuşlarınki gibi bir ifade veriyordu. Alnı dardı ve gözlerini ne zaman bir yere dikse alnında derin kırışıklıklar çıkıyordu. Herkesin pür dikkat bu yabancı kadını izlediğini biliyordum ama şunu söylemekten gurur duyarım. Kimse onu benim kadar ayrıntılı gözlemleyememiştir. Bundan kimse benim kadar kazançlı çıkmamıştır. Onun üzerindeki kalın kürkün altından neredeyse anneminkilerle aynı büyüklükte olan memelerini gördüm. Onların güzelliğinden açlığı ve soğuğu unutuverdim. Çocuklarınızı neden satmak istiyorsunuz diye sordu genç oğlan. Mendille sarılı elini kaldırıp boyunlarına hasır halkalar geçirmiş ablalarımı işaret ederek. Annem onu sorduğu soruya cevap vermedi. Böyle aptal bir soru cevaplamayı hak eder mi hiç? Oğlan yabancı kadının yanına gidip bir şeyler gevredi. Yabancı kadın annemin kucağında duran Shanghuan Lady'nin bebeğinin sarılı olduğu samur kürkünden mor mantoya dikkatle bakıyordu. Elini uzatıp kürkü okşarken bebeğin yüzündeki leoparı andıran tembel ve sinsi bakışlarla karşılaştı. Ardından hemen uzaklaştı oradan. Annemin Shanghuan Lady'nin kızını o yabancı kadına vermesini dört gözle bekliyordum. Biz de tek kuruş istemiyorduk. Hatta Shanghuan Lady'nin sansar kürkünden mor mantosunu da kadına hediye edebilirdik. Bu bebekten tiksiniyordum. Hiçbir mantıklı açıklaması olmadı ve bunu hiç terk etmediği halde gelmiş benim sütümü paylaşıyordu. 8. ablam bile benim sütüm üzerinde bir hak iddia etmediği halde o neye dayanarak sütümden emmeye çalışıyordu acaba? Shanghuan Lady'nin memeleri ne güne duruyordu? Bir sorunu mu vardı? İşte ben tam bunları düşünürken Gawain ve Kuzeydoğu Bucağı'nın kiremit çatılı evlerinden birinde Shi Yuelang az önce Shanghuan Lady'nin memelerinden emdiği kanlı irini tükürüp ağzını suyla çalkaladı. Ardından tamamdır senin sütün iltihaplanmış dedi. Tüm yüzü gözyaşlarıyla ısınan Shanghuan Lady, Sha, ikimiz tazının kovaladığı tavşanlara döndük böyle. Ne zaman düze çıkacağız diye sordu. Sha Yuelang sigarasından bir nefes alıp derin düşüncelere daldı. Sıska yüzünde vahşi bir ifadeyle anasını satayım. Sütü olan her kadın anadır ama önce Japonlarla savaşmalıyız. Gerisi olacağına varır dedi. Yabancı kadın sırayla ablalarımın hepsini inceledi. Önce boyunlarında hasır halkaları olan 5 ve 6. ablama baktı. Sonra halkası olmayan 4, 7 ve 8. ablalarıma baktı. Simaların küçük piçe bakmadılar bile ama bana karşı bir ilgileri var gibiydi. Avantajımın başımdaki yumuşak sarı saçlar olduğunu düşündüm. Ablalarımı inceleme şekilleri görülmeye değerdi. O genç oğlan ablalarıma sırasıyla şöyle emirler verdi. Başını eğil, tekme at, kollarını kaldır. Şimdi onları bir öne bir de arkaya salla. Ağzını aç, ağa de. Şimdi gül, biraz yürü. Şimdi koş biraz. Ablalarım o genç oğlanın dediği her şeyi yaptı. Yabancı kadın ablalarımın her hareketini dikkatle izliyordu. Bazen başıyla onaylıyor, bazen de başına olamaz diye iki yana sallıyordu. En sonunda 7. ablamı işaret edip genç oğlana bir şeyler söyledi. Genç oğlan anneme parmağıyla yabancı kadını işaret ederek o kadının Kontes Rostov olduğunu söyledi. Çok hayırsever bir kadınmış. Güzel bir Çinli kız yetiştirmek istiyormuş. Sizin kızlarından birini seçti. Çok şanslı bir ailesiniz. Annemin gözlerinden neredeyse gözyaşları fışkıracaktı. Shanghuan Lady'nin kızını 4. ablama verdi. Kollarını açıp 7. ablamın bağrına bastı. Kuidi, iyi kızım benim. Başına talih kuşu kondu. Annemin gözyaşları yavaş yavaş 7. ablamın yüzüne dökülüyordu. 7. ablam hışkırarak ana ben onunla gitmek istemiyorum çok tuhaf kokuyor dedi. Anne aptal kızım bu aldığın aslında çok güzel bir koku dedi. Genç oğlan sabırsızca tamam koca baldız şimdi fiyatta anlaşalım dedi. Beyim kızımı bu hanımefendiye yetiştirmesi için vermek demek kızımın başına talih kuşunun konması demek. Para mara istemiyorum. Sadece kızıma iyi baksın yeter dedi annem. Genç oğlan annemin dediklerini yabancı kadına tercüme etti. Kadın tuhaf bir aksanla Çince olarak hayır olmaz parayı alacaksınız dedi. Beyim hanıma sorsanız da başka bir tane daha ister miymiş? Hem kardeşler birbirlerine yoldaş olur dedi annem. Genç oğlan annemin dediklerini tercüme etti. Kontes Rostov denilen yabancı kadın başını sert bir şekilde salladı. Genç oğlan anneme birkaç tane pembe banknot verdi. Sonra atın yanında dikilen arabacıya iletti. Arabacı küçük adımlarla koşarak oğlanın yanına gelip ona doğru saygıyla eğildi. Arabacı yedinci ablamı alıp arabaya doğru yürüdü. Bu sırada yedinci ablam gerçekten ağlamaya başladı. Krem inceliğindeki zayıf kolunu bize doğru uzattı. Ablalarım hep birlikte ağlamaya başladılar. Hatta Simalar'ın zavallı küçük böceği bile sızlandı. Ağzını açıp ciyakladı. Bir süre ara verdi. Ardından bir ciyaklama daha koyuverdi. Sonra yine sustu. Arabacı yedinci ablamı arabanın içine soktu. O yabancı kadın da onun ardından arabaya bindi. Genç oğlan tam arabaya atlayacakken annem hemen yanına gitti. Oğlanı kolundan çekiştirip telaşla. Beyim hanımefendi nerede oturuyor diye sordu. Oğlan Harbin dedi soğuk soğuk. Dipnot Harbin Rus-Japon savaşı sırasında Rus çarlığına üst görevi yapan özellikle mimari yapısından dolayı Doğu'nun Moskova'sı denilen şehir. Resmi yola çıkan araba ağaçların ardından hemen gözden kayboldu. Ama 7. ablamın aldayışını, atın çanından gelen ding-dongları ve kontesin memelerinin kokusunu zihnimde sonsuza kadar canlı bir anı olarak taşıyacağım. Elinde pembe banknotları tutan annem sanki kilden bir heykele dönüşmüştü. Ben de kilden heykelin bir parçasına dönüştüm. O gece dışarıda uyumadık. Handa bir oda tuttuk. Annem 4. ablamı 10 tane susamlı kek almaya gönderdi. Annem... Ama dördüncü ablam susamlı kek yerine üzerinde dumanı tüten 40 tane haşlanmış çörek ve büyük bir parça haşlanmış domuz etiyle çıka geldi. Annem öfkeyle, 4 numara bu parayı kardeşini sattık biz dedi. Dördüncü ablam ağlayarak, ana kardeşlerim bir öğünde olsa doysun istedim. Hem sen de doyacaksın sonunda dedi. Annem de ağlayarak, Cihandi bu çöreklerle bu domuzu ben nasıl yiyeyim dedi. Dördüncü ablam, eğer yemezsen yintong açlıktan ölür dedi. Dördüncü ablamın bu sözü istenilen etkiyi gösterdi. Annem gözyaşları içinde çörekten de domuz etinden de yedi. Böylece beni ve Shangwan Lady ile Shi Yerlang'ın kızlarını emzirerek sütü üretecekti. Böylece beni ve Shangwan Lady ile Shi Yerlang'ın kızlarını emzirecek sütü üretecekti. Annem hastalandı. Vücudu sanki az önce su verilmek üzere kaba konmuş bir çelik parçası gibi yanıyor ve aynı nahoş kokuyu taşıyordu. Annemin etrafında toplanıp küçük gözlerimizi koca koca açarak ona baktık. Annemin gözleri kapalıydı. Dudakları şeffaf köpüklerle kaplıydı. Ağzından birçok korkunç sözcük döküldü. Bir an yüksek sesle çığırıyor, hemen ardından kısık sesle sayıklıyordu. Bir an neşeli bir tonda konuşuyor, hemen ardından hüzünlü bir tona geçiyordu. Tanrı, Kutsal Bakire, Melek, Şeytan, Shangguan Shuxi, Papaz Morori, Üçüncü Fan, Dördüncü Yu, Büyük Hala, İkinci Dayı, Dede Nine. Çinli hayaletler ve yabancı tanrılar hayatta olanlar ve ölüp gitmişler. Bizim bildiğimiz hikayeler ve bizim bilmediğimiz hikayeler. Hepsi birden annemin ağzından durdurak bilmeden dökülüyor. Gözlerimizin önünde sallanıyor, yorumlanıyor, sahneleniyor ve değişime uğruyordu. Annemin ateşler içinde sayıkladıklarını anlamak, evreni anlamakla eşdeğerdi. Annemin sayıkladıklarını kayıt altına almak, Goemi, Kuzeydoğu Bucağı'nın tüm tarihini kayıt altına almak demekti. Takmış yüzünün her yeri benlerle kaplı olan hancı annemin çığlıklarından hayata düşmüş bir halde düşkün vücudunu sürükleyerek telaşla odamıza girdi. Adam elini annemin alnına koyar koymaz geri çekip yine telaşlandı. Çabuk doktor çağırın, anneniz ölmek üzere dedi. Bizlere şöyle bir baktıktan sonra dördüncü ablama dönüp en büyük sen misin diye sordu. Dördüncü ablam başıyla onayladı. Neden doktor çağırmıyorsun, kızım neden konuşmuyorsun? Diye sordu hancı. Dördüncü ablam hemen ağlamaya başladı. Hancının önünde diz çöküp amca ne olur kurtar hanım diye yalvardı. Hancı kızım daha kaç paranız kaldı diye sordu. Dördüncü ablam annemin üzerinde kalan banknotları çıkardı. Parayı hancıya uzatırken amca bu paraya 7. kız kardeşimi sattık dedi. Hancı parayı alırken kızım benimle gel seni doktorun yanına götüreceğim dedi. 7. ablamı satıp kazandığımız pembe banknotlar ortadan kaybolunca annemin gözleri açıldı. Anamın gözleri açıldı, anamın gözleri açıldı diye sevinç gözyaşları içinde hep birlikte bağırıştık. Annem elini kaldırıp hepimizi teker teker okşadı. Ana, ana, ana, ana, ana diye bağırıştık yine. Nene, nene diye kekeledi simaların zavallı küçük böceği. Kıza ne oldu, nereye gitti diye kolunu uzattı annem. Dördüncü ablam sansar kürkünden mor bir mantonun içine kundaklanmış bebeği alıp anneme uzattı. Annem bebeği kucağına alırken gözlerini kapattı, gözlerinden iki damla yaş süzüldü. Odadan gelen sesleri duyan hancı içeri girdi. Üzgün ve ağlamaklı bir sesle dördüncü ablama, ''Kızım, ben taş kalpli bir kurt değilim ama evde beslenecek boğaz çok. Bu geçmiş birkaç haftalık oda parası, sonra yemek var, bir de mum veya parası.'' dedi. Dördüncü ablam, ''Amca, bizim aileye büyük yardımın dokundu, sana borçlandık. Bir gün bunu sana ödeyeceğim ama ne olur bizi şimdi kapı önüne koyma. Anam daha iyileşmedi.'' dedi. 18 Şubat 1941 sabahı Şanguan Xiandi hastalıktan daha yeni çıkmış olan anneme bir tomar banknot uzatıp ''Ana, hancı olan borcumuzu kapattım. Bu da geri kalan para.'' dedi. Annem şaşkınlıkla Xiandi ''Bu parayı nereden buldun?'' diye sordu. Dördüncü ablam yüzünü bir gülümsemeyle ''Ana, kardeşlerimi eve götür, artık burası bizim evimiz değil.'' dedi. Yüzü küle dönen annem dördüncü ablamın elini tutup ''Xiandi, söyle anana.'' dedi. Dördüncü ablam, ''Ana, kendimi sattım. İyi fiyat biçtiler. Hani de pazarlıkta bana yardım etti.'' dedi. Genel evinin patronu için sanki bir hayvanı muayene ediyormuş gibi dördüncü ablamı inceledikten sonra ''Çok sıska.'' dedi. Hancı, ''Patron bir çuval pirinci yiyince hemen şişmanlar.'' dedi. Patron için iki parmağını göstererek ''200 yuan. İyi günüme denk geldiniz.'' Dipnot, ''Çin para birimi. Elim açık bugün.'' dedi. Hancı, ''Patron, bu kızcağızın anası hasta. Bir üstte kız kardeşi var. Fiyatı biraz daha artırsan ya.'' dedi. Patronça, ''Ah, bugünlerde hayır işlemek de iyice zorlaştı.'' dedi. Hancı biraz daha yalvardı. Dördüncü ablam yere diz çöktü. Patronça, ''Tamam be, benim kalbim yumuşaktır. 20 yuan daha veriyorum. Bu vereceğim en yüksek fiyat.'' dedi. Haberi duyan annem taş kesildi. Vücudu iki yana sarsılarak yavaş yavaş yere devrildi. Bu sırada kapının dışından bir kadının yüksek sesle ''Kızım gel hadi, burada seni bekleyecek kadar zamanım yok.'' diye yırtındı. Dördüncü ablam yere diz çöküp anneme secde etti. Ardından ayağa kalktı, beşinci ablamın saçlarını okşadı. Altıncı ablamın yanağını hafifçe vurdu. Sekizinci ablamın kulağını çekti. Benim yanağıma da hızlı bir öpücük kondurdu. Sonra beni omuzlarından tutup tüm gücüyle sarstı. Yüzündeki duygusal ifadeyle kar fırtınası içindeki bir erik çiçeğini andırıyordu. ''Ah Yitong ah, altın kardeşim benim.'' dedi. ''Çabuk büyü ve iyice geliş. Şanguan ailesi artık senin eline bakıyor.'' Konuşması bittikten sonra bakışlarını son bir kez odanın içinde gezdirince boğazından hıçkırıklar yükselmeye başladı. Sanki dışarı koşturup kusacakmış gibi eliyle ağzını kapattı. Ardından hızla gözden kayboldu. Ayrım sonu sayfa 230.